sonsuzluğa uzanan savanlar içerisinde yer alan sazdan kulübeler, bu kulübeler içerisinde yaşayan yerli halkın yaşamından kesitlerle ya da bu çevrede yer alan vahşi yaşamın alıntılarıyla anlatılmaya çalışıldı bize. Peki gerçek bu mu? Ufuk çizgisinden, Kenya'dan merhaba. Programımızda size her geçen gün daha fazla yükselen değer olan Afrika'yı anlatmaya çalışacağız. Afrika üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Yıllar boyunca, hatta yüzyıllar boyunca sömürüldü Afrika. Ancak en başa gitmek gerekiyor. En çarpıcı karelere gitmek gerekiyor sanıyorum. Milyonlarca Afrikalının köle olarak batıya taşınmasıyla başlıyoruz. Çünkü gerçekler tam da işte orada başlıyor.
Yeryüzünün en verimli topraklarına sahip Afrika'da açlık nedeniyle yüz binlerce insanın yaşamını yitirmesinin en somut sebeplerinden biri Batı dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen sömürme hırsı. Bir tarafta en vahşi silahlara milyonlarca dolar yatıran ülkeler, diğer yanda hayatta kalacak kadar yiyeceğe ulaşamayan milyonlarca Afrikalı. Birleşmiş Milletler'in raporlarına yansıyan rakamlara göre yılda 6 milyon Afrikalı çocuk açlıktan yaşamını yitiriyor. Afrika'da yaşanan sorunların kökeni Batı dünyasının 15. yüzyılın başlarında bu kıtaya saldırmasına kadar dayanıyor. Batılı ülkeler 150 milyondan fazla Afrikalıyı esir ederken kıtanın yeraltı ve yerüstü kaynakları talan edilmeye başlandı. 15. yüzyılda Portekizli denizcilerin kıtaya ayak basmalarıyla Batılıların sömürgesi haline gelmeye başlayan Afrika üzerindeki oyun günümüze kadar sürdü. Batılı sömürgeciler ele geçirdikleri bu zengin kıtayı daha kolay yönetebilmek için daima azınlıkları desteklediler ve insanlık tarihinin en büyük zulümlerini yaparak büyük soykırımlar gerçekleştirdiler. Birçok Afrika ülkesinin sınırı sömürgeci ülkeler tarafından masa başında çizildi. Zengin kıtanın daha rahat sömürülmesi için izlenen bu yol, Afrika'yı yıllarca süren iç çatışmalara ve sınır savaşlarına sürüklerken kıtada yaşanan açlık ve yoksulluğu arttırdı. Sömürgeleştirilen Afrika'da yaşanan açlığın ve sefaletin en önemli sebebi yüzyıllarca süren köleci uygulamalar.
Eskiden Kongo'dan fil dişi ve deri taşımak için Araplar hamal olarak Afrikalıları tutuyordu ama 18. yüzyılın sonlarında zengin Araplar bir şey keşfetti. Bu hamalları köle olarak ülkelerine götürme fikri yayıldı.
Köleliği sistemleştiren, ciddi bir ticaret haline getiren batılı kaynaklara göre yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne 16. yüzyılda 125 bin, 17. yüzyılda 1 milyon 280 bin, 18. yüzyılda 6 milyon 265 bin Afrikalı götürüldü. Bu rakamlar aslında köle ticaretinin ne kadar hızla geliştiğini ve bol kazançlı bir sektör haline geldiğini göstermesi açısından çarpıcı. Araştırmacı Alan Kot'un 2006 yılında bir konferansta açıkladığı rakamlar son derece çarpıcı. Afrika Atlantik hattında 15 ile 19. yüzyıl arasında yapılan köle ticaretinde 180 milyon dolayında Afrikalı Amerika'ya taşınmış. Köle ticaretinde ülkelere göre pazar payı İngiltere %41,3, Portekiz %29,3, Fransa %19,2, Hollanda %5,7, İspanya %3,2, Danimarka %1,2. Batılı ülkeler Afrika'yı sömürgeleştirdikten sonra burada yaşayanları savaşlarda da kullandılar. Fransa 1. Dünya Savaşı'nda 900 bin Afrikalının ölümüne neden oldu. Fransa 1830 yılında Cezayir'i işgal etti. 132 yıllık işgal sırasında yüz binlerce Cezayirli öldürüldü. İtalya'nın sömürgeleştirdiği Libya'da 1911'den 1940'lı yıllara kadar çölün ortasında kurduğu toplama kamplarında da yüz binlerce Afrikalı katledildi. İtalya'nın kötü siciliğinde aynı dönemde öldürülen 200 bin Etiyopyalı da var. Afrika'nın nasıl sömürüldüğünün en çarpıcı örneklerinden biri ise 1. Dünya Savaşı sonrasında yaşananlardı. Alman sömürgesi olan Ruanda, Almanya Savaşı kaybedince Belçika'ya verildi. Belçika yönetimindeki Ruanda ve Kongo'da en büyük insanlık ayıplarından biri yaşandı ve 10 milyondan fazla insan soykırıma uğradı. 1876'da Hindistan'da 25 milyon insanın ölümünden sorumlu tutulan İngiltere, 1952 yılında bu kez bir başka Afrika ülkesi Kenya'daki ayaklanmayı binlerce insanı öldürerek yarattığı bir katliamla bastırdı. Afrika öylesine hoyratça talan edildi ki Hristiyan dünyasının dini lideri Papa 16. Benedikt Batı dünyasının suçunu ve işlediği günahları kabul etmek zorunda kaldı. Papa, Afrika Katolik Kilisesi Piskoposlar Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada Batı dünyasının materyalizminin ve kötü ahlakının dünyanın en fakir kıtasını zehirli madenlerin çöplüğüne çevirdiğini söyleyerek Afrika'yı akciğerleri materyalizm ve dinsel tutuculuğun saldırısına uğramış bir bedene benzetti.
Afrika'da yapılan ilk kiliselerden birisi. Şu anda da biz bu kilisenin hemen önündeyiz. Peki niye kilisenin önündeyiz? Çünkü Afrika'nın köleleştirilmesinin hemen ardından gelen süreçte başka bir şey daha yaptı Avrupalılar. Bu kıtayı Hristiyanlaştırmaya çalıştılar. Bu da misyonerlik faaliyetleriyle gerçekleşti. Misyonerlik faaliyetleriyle aslında köleliğe, yani kendilerinin yarattıkları utanç tablosuna son vermek amaçlı girişilen bu hareket başka bir sömürüyü de beraberinde getirdi. Tıpkı Kenyatta'nın söylediği gibi.
Afrika'nın kaderini anlatan bu söz aslında Avrupalı işgalcilerin öncüsü olarak Afrika'ya gelenlerin amaçlarını en yalın haliyle ortaya koyması açısından son derece çarpıcı. Afrika'nın içlerine de giren öncü kaşiflerin başında İskoçyalı David Livingstone geliyordu. Livingstone aynı zamanda bir misyonerdi. Onun yolculukları keşif tutkusunun ötesinde yeni karşılaştığı insanlara Hristiyanlığı ulaştırma amacını da taşıyordu. Bunlara karşın yaptığı iyi bir şey de vardı. Köle ticaretinin sona ermesini istiyordu. Ona göre köleliğin önüne ancak Hristiyanlık ve ticaretle geçilebilirdi. Livingstone, Afrika'nın güney, orta ve doğu kesimlerinde 30 yıl boyunca yürüttüğü misyonerlik ve keşif çalışmalarıyla Batı'nın Afrika'ya yönelik yaklaşımlarını büyük ölçüde biçimlendirdi. Ardından da İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Hollanda'dan ve Fransa'dan misyonerler kıtaya akın etti. Afrika, Hristiyanlığın yayılması için biçilmiş kaftandı. Afrikalılar daha önce işitmedikleri Tanrı'nın oğlu diye birini duymaya başladı. Afrika toplumunun dokusu değişiyordu. Sierra Leone ve Liberia, Batı Afrika'da misyonerler için önemli merkezlerden oldu. Serbest bırakılarak Amerika'dan doğdukları yerlere dönen köleler zaten Hristiyanlaştırılmışlardı. Hristiyanlığın Afrika'da yayılması isteniyorsa Afrikalılara da papazlık rütbesi verilmeliydi. Böylelikle daha çok inanan toplanabilirdi. İlk siyah Anglikan papası Samuel Ajayi Crowther Batı'nın dinini yaymaya başladı. Hristiyanlık yayılırken Afrika'nın parçalanmış yapısı da derinleşti. Afrikalıların kendi kimliklerini ifade etmelerinin önüne geçildi. Bağımsızlıklarını elde ettikten sonra bile pek çok Afrika ülkesi ulusal kültür ve kimliklerini oluşturamadı. Misyonerlik faaliyetleri sadece Afrikalıları Hristiyanlaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda onları sömürge hakimiyetine de hazırladı. Avrupa'nın kıtadaki egemenliği pekişirken doğal zenginlikler batıya aktarılıyor, ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan işçi talebi Afrika'dan karşılanıyordu. Batının sanayi devriminin ekonomik kaynağı Afrika'dan akan zenginliklerle sağlanıyordu. 1900'lü yılların başında Afrika'daki Hristiyan nüfus 9 milyonken bugün bu rakam 390 milyon dolayında. Hristiyanlaştırma faaliyetleri için çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. 1970'lerde 70 milyar dolar ayıran Batılılar 1980'lerde 100 milyar doları dinlerini yaymak için kullandı. Dünyanın fakirleştirilmiş kıtası Afrika'nın bugün yaşadığı sefaletin en önemli nedenlerinden biri de misyonerlik faaliyetleriyle birlikte yok olan kimlikler ve sömürgeleştirilme süreci.
Batı dünyası kendi ayıbını misyonerlik faaliyetleriyle örtmeye çabaladı. Ancak bunda başarılı olamadı. Çünkü bu kez Afrika kıtası başka bir felakete sürüklendi ve paramparça oldu. Bu süreçte bağımsızlıklar kazanıldı. Ancak bu bağımsızlıklar son derece göreceli. Örneğin arkamda bulunan heykel bağımsızlığı sembolize ediyor. Ancak kimin bağımsızlığı? Bu biraz meçhul. Çünkü biliyorsunuz bu heykelin bir benzeri Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Daha önce çekilen bir fotoğraftan üretilen bir heykel. Yani bağımsızlığın sembolleri bile Batı dünyasından gelme. Bu arada bir şey daha sanıyorum vurgulamakta yarar var. Şu anda Uhuru Parkı'ndayız. Bu bağımsızlık parkı anlamına geliyor. Giriş için 80 dolar para ödedik. Aslında bütün dünya için bağımsızlığın hiçbir bedeli yoktur. Çünkü ödenemeyecek kadar yüksektir bağımsızlığın bedeli. Ancak Afrika için bu geçerli değil.
...1950'li yıllar Afrika'nın siyasi değişim zamanıydı. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bittiğinde kıtada yalnız 3 ülke bağımsızdı. 1847'de bağımsızlığını ilan eden Liberya, 1922'de bağımsızlığını kazanan Mısır ve Afrika'da sömürgeleştirilmemiş tek ülke olan Etiyopya. Ülkelerde kıpırdanmalar başlasa da Afrika'da bağımsızlık dönemi 2. Dünya Savaşı sonrasında başladı. Uluslararası siyasi ortamın savaş alanlarından ülkelerine dönen askerlerin ve batıda okuyan Afrikalı öğrencilerin siyasi faaliyetlerinin de etkisiyle kara kıtada bağımsızlık düşüncesi yayıldı. Savaş mağlupları arasında yer alan ve sömürgelerini koruyamayan İtalya'nın egemenliğinde bulunan topraklar Birleşmiş Milletler'e devredildi. ...1951'de Libya bağımsız oldu. Bağımsızlığını yeni kazanan Asya ve Afrika ülkeleri 1955 yılında Endonezya'nın Bandung kentinde bir araya geldi. Konferansta Batı'nın emperyalist yaklaşımına karşı bayrak açılıyordu. Afrika uyanıyordu. 1956'da Fas ve Tunus Fransa'dan bağımsızlıklarını kazandılar. Aynı yıl Sudan'da bağımsız ülkeler arasına katıldı. Afrika'da milliyetçi sesler yükseliyor, bağımsızlık sloganları atılıyor. Buna karşın Avrupa, kara kıtadaki varlığını aklı çıkartacak bir dayanak bulamıyordu. 1957'de Gana, Afrika'nın güneyinde bağımsızlığını kazanan ilk ülke oldu. Bağımsızlık hareketleri de hız kazandı. Bu gelişmeler Afrika'daki İngiliz sömürgelerinin bağımsızlık hareketlerinin de önünü açtı. Başbakanı Harold Macmillan 1960 yılında Güney Afrika Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada hükümeti işaret ederek değişim rüzgarı bu kıtaya doğru esiyor. Memnun olalım ya da olmayalım, ulusal bilincin gelişmesi politik bir gerçekliktir. Bunu biz de politik bir gerçek olarak kabul etmeliyiz ve ulusal politikalarımız tüm bunları dikkate almalı diyordu. Macmillan aslında kıtanın güney yarısında bulunan beyaz yerleşimcilere sesleniyordu. 1960 Afrika yılıydı. Aralarında Somali, Çad, Kongo, Nijerya ve Gabon'un da bulunduğu 16 koloni bağımsız birer devlet oldu. Batı ve Orta Afrika'da sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra güney ve doğu bölgelerinde İngiliz sömürgelerinde izlenen politikanın değiştirilmesi gerekiyordu. 1962'de Burundi, Ruanda ve Cezayir, 1963'te Kenya sömürgelikten kurtuldu. Kıtada yeni bir sömürgeleştirme sürecinin yaşanmasından endişe eden Afrika ülkeleri 1963 yılında Afrika Birliği Teşkilatı'nı kurdu. O sırada 31 bağımsız devlet bulunuyordu. Bazı Avrupalı yerleşimciler değişime karşı çıkıyor, İngiltere ve Portekiz'le bağlarını koparmak istiyordu. 1965'te Rodezya'da, bugünkü adıyla Zimbabwe'de, beyaz azınlığa dayalı yönetimin savunucusu olan Ian Smith, tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Ülkede yönetim 1980 yılına kadar beyazların elinde kalacaktı. 1968'de ise İspanya'nın sömürgesi olan Ekvator Ginesi bağımsız oldu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1950'ler ve 60'lar boyunca bağımsızlıklarını ilan eden Afrikalı ülkelere yardım etti. Buralarda çeşitli yatırımlar yaptı. Washington, serbest ticaret ve yeni nüfus alanı için kıtada sömürgeciliğin sona ermesini istiyordu. Diğer taraftan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de bölgede etki alanını genişletmeye çabalıyordu. Soğuk Savaş'ın sonuna kadar bu iki güç kıtada çıkarları doğrultusunda ülkeleri kendi eksenlerine çekmeye çabaladılar. Sömürgelerine en son bağımsızlık veren ülke Afrika'nın en eski sömürgeci devleti olan Portekiz oldu. Angola ve Mozambik Portekiz yönetimine karşı sürdürdükleri silahlı mücadeleyle 1975 yılında bağımsızlıklarına kavuştu. Afrikalıların tam bağımsızlıkları için bir önemli gelişme 1976 yılında yaşanan Soweto ayaklanmasıydı. Bu apartheid, yani ırk ayrımcılığına karşı mücadelede bir dönüm noktası oldu. Ayaklanma siyah protestocularla beyaz Güney Afrika hükümetini karşı karşıya getirdi. Aslında bu hareketin ilk kıvılcımları 1960 yılında 69 Afrikalı siyahın polis tarafından öldürülmesiyle çakılmıştı. Barışçıl mücadelenin sonunu işaret eden bu olay sonrası siyahların kurtuluş hareketinin önderlerinden biri olan Nelson Mandela ortaya çıktı. La pecona, la pejemicona, así bonanga, así bonangu mande la china, la pecona, la pejemicona. Başkaldırının lideri olan Mandela, hükümeti şiddet yoluyla devirmeye çalışmaktan ömür boyu hapse mahkum edildi. Irkçı hükümetin sert önlemlerine karşı siyah Güney Afrikalılar direniyorlardı. Kısa bir süre sonra da dünyanın en ünlü mahkumu olan Mandela, geniş güvenlik önlemleri altında başkanlık ofisinde ülkesinin geleceğini görüşüyordu. Irkçı rejim tarafından 27 yıl hapiste tutulan Mandela 1990'da serbest bırakıldı. demokratik bir Güney Afrika kurulması için çalışan Mandela, bu amacına 1994 yılında ulaştı. Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı seçildi. Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını birer birer aldı. Ancak yüzyıllar süren köleleştirme ve sömürgeleştirilmenin ardından Afrika ülkeleri bu kez de iç savaşların ve çatışmaların kucağına düştü.
Afrika'da ülkeler bağımsızlıklarını kazandılar. Ancak bu göreceli bir bağımsızlıktı. Çünkü kabileler bölünmüştü, ülkeler belki de bölünmüştü ve hatta etnik temelli birçok çatışmaya sahne olacak bir yapılanma gerçekleşmişti Afrika'da. İşte bu nedenle de iç savaşlar çıktı. Milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Birçok ülke yeni baştan dizayn edildi, hatta ülkeler bölündü. En yeni örneği de Sudan. İşte Afrika hala hazırda iç çatışmalara ve sınırlar arasındaki anlaşmazlıklara mahkum. Bu nedenle de Afrika'nın geleceğinin bundan sonraki süreçte birkaç kez daha şekillenmesi büyük ihtimal.
Afrika sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları sonrası kıtada durum karmaşık bir hale aldı. Her yeni devlet çıkar çatışmaları, güç merkezlerinin rekabeti ve etnik gruplar arasındaki iktidar mücadelesiyle karşı karşıya kaldı. Bundan sonraki süreçte kara kıtanın geleceğini savaşlar, soykırım, açlık ve hastalıklar belirledi. Afrika, birbirinden bağımsız, dünyadaki en fazla çatışmanın yaşandığı kıta. İstatistiklere göre 1945 ile 1995 yılları arasında yaşanan 48 çatışmada 6 milyon kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu süre içerisinde onlarca hükümet değişimi yaşandı. Afrika, siyasi istikrarı bir türlü yakalayamadı. Sömürge döneminin uzantısı olarak ortaya çıkan yeni sorunlar, Afrika'yı felakete sürüklerken, kabileler arası mücadeleler, iç savaşlar, çatışmalar ve kötü yönetimlerle Afrika kaderine terk edildi. Sömürgecilerin kıtayı terk ederken hiçbir dinamiği göz önüne almadan, yine kendi çıkarları doğrultusunda cetvelle çizdikleri sınırlar, Afrika'nın bugüne dek uzanan sınır savaşlarının tek nedeni. Çad ve Libya 9 yıl savaştı. Libya 1978'de Çad'ın kuzey sınırındaki Uzu bölgesini kendine ait olduğu iddiasıyla işgal etti. Fransa eski sömürgesinin başına gelenlere tepki gösterdi. Kaddafi'nin birlikleri uranyum zengini Uzu'yu terk etmek zorunda kaldı. 1977 yılında da Etiyopya ve Somali karşı karşıya geldi. Etiyopya sınırları içindeki Ogaden bölgesinde yaşayan Somaliler, köklerinin olduğu ülkeye bağlanmak için harekete geçti. Somali de bu hareketi destekledi. Etiyopya, Somali ordusunu geri püskürtmeyi başardı. Bu çatışmanın ardından bir barış antlaşması kabul edilse de, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları hala çözülebilmiş değil. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Kamerun'sa toprak anlaşmazlıkları yüzünden savaşın eşiğine geldi. İki ülke sorunu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Çıkan karar uyarınca Nijerya, petrol zengini olduğu düşünülen Bakassi Yarımadası'nı Kamerun'a bıraktı. Kendi içindeki sınır sorunları yüzünden birçok kez savaşan Afrika, iç savaşların en şiddetlilerinin de sahnesi oldu. Çekişmelerin, darbelerin, yoksulluğun ve etnik düşmanlığın neden olduğu iç savaşların bilançosu, Ruanda'da olduğu gibi kimi zaman soykırım, Somali'de olduğu gibi kimi zaman uluslararası müdahale ile sonuçlandı. Zaten felaketlerin pençesindeki kıtada milyonlarca ölüm ve mülteci hayatlar anlamına geldi. Ruanda'da yaşayan iki kabile, Tutsiler ve Hutular arasında çıkan iç savaş, 1994 yılında soykırım boyutuna kadar geldi. Katliamın fitilini bir Hutu olan devlet başkanının uçağının düşürülmesi ateşledi. Hutular olaydan Tutsileri sorumlu tuttu. Ve katliam kadın çocuk yaşlı demedi, geride yaklaşık 1 milyon ölü bıraktı. Ruanda'nın komşusu Burundi'de de 2005 yılına kadar aynı kabilelerin gerilimi yaşandı. Çatışmaların en yoğun olduğu Afrika ülkelerinden biri de Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. İç savaş ve sonrasında çoğu hastalık ve açlıktan 5 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Kongo'da şu anda nüfusun yarısı yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Çocuk ölüm oranı çok yüksek olan ülke acil gıda yardımına muhtaç yaşıyor. 20 yıl iç savaşla yaşayan Uganda'daki çatışma din temelliydi. Ülkenin İncil'in ilk bölümlerinde yer alan, 10 emire göre yönetilmesini isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu adlı Hristiyan gerilla ordusu, Afrika'nın en uzun süren çatışmalarından birinin nedeni oldu. Kendini Tanrı'nın sözcüsü ve bir mevhum ilan eden Joseph Kony tarafından idare edilen grup, yıllarca cinayet, insan kaçırma, yaralama, kadınlar ve çocukların cinsel köleleştirilmesi ve zorla çocukları silah altına alma suçlarını işledi. İç savaşın felakete sürüklediği bir diğer Afrika ülkesi de Somali. 1992'de başlayan iç savaş kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. 300 bin kişinin öldüğü iç savaş, bütün devlet sisteminin çökmesine, her türlü temel ihtiyaç kaynağına ulaşımın kesilmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler devlet yapısının yeniden kurulması ve yardımların dağıtılmasını sağlamak için operasyon başlattı, ancak başarılı olamadı. İç savaş milyonlarca Somalili'yi yardıma muhtaç bırakarak devam etti. Ve Sudan. 1983 ile 2005 yılları arasında Afrika'nın en uzun iç savaşındaki çatışmalarda 2 milyon Sudanlı yaşamını yitirdi. Yaklaşık 4 milyon kişi de göç etmek zorunda kaldı. İç savaş 2005 yılında tarafların silah bırakması ve kapsamlı barış anlaşmasının kabulüyle sona erdi. Arabulucu ülkelerin eşliğinde Kenya'da gerçekleşen barış anlaşmasıyla ilk olarak Güney Sudan bölgesi yarı özerk statü kazandı. Ocak 2011'de Güney Sudan'da yapılan referandumda halkın yaklaşık %99'u bağımsızlık dedi. 9 Temmuz'da ise dünyanın 193. ülkesi olarak tarihteki yerini aldı. İç savaşın en trajik sahnelerini yaşayan bir diğer ülke ise Sierra Leone. Ülke tam bir ruhsal çöküntü içinde. İç savaşta psikolojik bir savaş aracı olarak kullanılan tecavüzlerin kurbanları şimdi uzun dönemli psikolojik etkilerle başa çıkmaya çalışıyor. Afrika'daki çatışmalarda milyonlarca insan ya öldürüldü ya da mülteci durumuna düşürüldü. Bu yıkım ve çatışmanın ölçeği Avrupa'da yaşanan dünya savaşlarından çok daha büyük.
Özellikle etnik kimlik hiç dikkate alınmadan yapılan bu bölümleme iç savaşları beraberinde getirdi. Ancak çok daha önemli bir şey var. Afrika'nın yeraltı zenginlikleri. Yıllar boyunca, hatta yüzyıllar boyunca sömürüldü bu zenginlikler. İşte bu sınırlar da bu nedenle böyle çizildi belki de. Afrika şu anda kendine yetecek yeraltı kaynağının ötesinde aslında pek çok kıtaya da bu kaynakları ihraç edebilme kapasitesine sahip. Ancak ne yazık ki Afrika bunların hiçbirini kullanamıyor.
Asya ve Amerika'dan sonra dünyanın üçüncü büyük kıtası olan Afrika'da 500 milyon insan yaşıyor. Çöl ve kuraklık görüntülerinin aksine dünyanın en verimli toprakları da bu kıtada yer alıyor. Ve bu toprakları besleyecek su da dünyanın en uzun nehri Nil'den ve kıta geneline yayılmış yeraltı sularından sağlanabiliyor. Ancak Afrika'nın kurak toprakları sulanmayı bekliyor.
Kara kıtada her türlü yeraltı kaynağı zenginlikleri ve gıda açısından, mineral maden açısından, petrol açısından, kobalt, altın ve elmas kaynakları açısından çok önemli kaynaklara sahip kıta. Ancak ne hazindir ki kıta bu zenginliğin içerisinde fakirliği yaşıyor, açlığı yaşıyor ve bu kıtada 21. yüzyılın bir ayıbı olarak da açlıktan insanlar ölüyor.
Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde yağmur ormanları kuşağı uzanıyor. Yağmur ormanlarının sınırından başlayan otlaklar kuzeyde Sahra, güneybatıda Kalahari çölüne kadar açılıyor. Bu iklim çeşitliliğini ortaya koyarken ürün çeşitliliğinin de artması anlamına geliyor. Ancak özellikle Orta ve Kuzey Afrika ülkeleri bu çeşitlilikten hiç yararlanamıyor denilebilir.
Bugün Sudan'da tarıma elverişli arazinin %20'sinden fazlası kullanılamıyor. Oysa yağmurlarımız, yeraltı sularımız, nehirlerimiz sayesinde Afrika'nın tarıma en elverişli ülkesi konumundayız.
Söz konusu ekilebilir arazi, altyapıdan yoksun. Yani ne sulama sistemleri, ne bu sistemleri çalıştıracak elektrik, ne de alınan ürünün taşınabileceği yollar var. Altyapı eksikliği, insanoğlunun bugün için en popüler enerji maddesinden elde edilecek gelirle kapatılmaya çalışılıyor. Ve dünyanın lanetli ürünü petrol, şu anda Afrika'nın geleceğine de yön veriyor. İlk defa Mozambik kıyılarında Portekizli gemicilerin yağlı tortular üzerindeki araştırmalarıyla başlayan bulgular, bugün Afrika'nın birçok bölgesinde ciddi miktarda petrol olduğunu gösteriyor. Birçok petrol ve gaz arama şirketi de kıtada faaliyet gösteriyor. Petrol özellikle Kuzey ve Orta Afrika'da yer alıyor. Bugün çatışmaların odağındaki Libya, Mısır, Sudan gibi ülkeler bu zenginliğini avantaja çevirmeye çalışırken uluslararası güçlerin kıtaya ilgisinin temelinde de bu yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük askeri üslerinden birini 2006 yılında Liberya'da kurdu. Bunun en önemli nedeni Afrika'da kontrolü kaybetmemek. Bu tarihten sonra en çarpıcı gelişmelerden biri zengin yeraltı kaynaklarına sahip Sudan'da yaşandı. Ülkenin güneyi 2011 yılının Ocak ayında bir halk oylamasıyla merkezden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu süreçte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler ülkenin ayrılması için büyük bir kampanya yürüttüler. Sudan zengin petrol yataklarına sahip. Büyük bölümü güney bölgesinden çıkarılan petrol, kuzeyde bulunan rafineride işlenebiliyor. Denize ise Port Sudan'dan açılıyor. Port Sudan'da kuzeyin sınırları içinde kalıyor. Batılı ülkeler ise şimdilerde dev petrol şirketleriyle Güney Sudan'a yöneliyorlar. Uzun yıllardır iç savaşın ekonomik gelişmeleri engellediği Doğu Afrika ülkeleri de bugünlerde dünyanın önemli petrol arama şirketlerini ağırlıyor. Yetkililere göre rezervlerin büyük kısmının açık denizlerde olduğu tespit edilen Doğu Afrika'da şu ana kadar 500'den fazla kuyu açıldı. Tabii sadece batılı ülkeler değil, Çin de Afrika'nın doğal kaynaklarını kendi sanayi için kullanıyor. Öyle ki Çin, Afrika'nın doğal zenginliğini kendi topraklarına taşıyan ülkeler arasında bir numaraya kadar yükseldi. İşte tam bu sırada Batı dünyasının müdahalesi geldi. Kuzey Afrika ve zengin petrol yataklarına sahip Orta ve Doğu Afrika ülkelerinde hareketlilik başladı. Çin, Angola ve Kongo gibi ülkelerden yüz milyonlarca varil petrol çıkarıyor. Tanzanya'ya bağlı Zanzibar Adası'nın açıklarında bulunan dev büyüklükteki doğalgaz rezervleri de Batı dünyasının yanı sıra enerji ihtiyacı büyüyen Çin'i hareketlendiriyor. Yalnızca petrol de değil, Afrika'nın yeraltı zenginliği. Zambiya, bakır üretiminde dünya ikincisi, kobaltta ise dünya üçüncüsü konumunda. Kıta, dünyadaki kobalt üretiminin %57'sini, elmas üretiminin %47'sini, fosfatın %31'ini, altının %21'ini sağlıyor.
Afrika'nın yeraltı kaynakları birçok kıtayı kıskandıracak kadar büyük. Ancak Afrika bundan yüzyıllar boyunca yararlanamadı, halihazırda da yararlanamıyor. Ancak bunun ötesinde bir başka değer var Afrika'da. Turizm, safari turizmi. Peki bundan Afrika yararlanabiliyor mu? Tabii ki hayır. Çünkü o da sömürülüyor. Örneğin çarpıcı bir rakam var. Fransa'nın başkenti Paris. Bir yılda turizmden kazandığı değer Afrika'nın aynı dönemde koskoca kıtanın aynı dönemde kazandığı değerin neredeyse iki katı. İşte bu da Afrika gerçeğinin bir başka boyutu.
Afrika'nın bildik görüntüsüdür. Amarula ağacı ve vahşi hayvanların kızıl görüntü eşliğinde bulunduğu kareler. Dünyanın turizm potansiyeli ve çeşitliliğinin en fazla yaşanabildiği kıta denilebilir Afrika için. Kimi kıtalar kıyılarıyla, kimi yağmur ormanlarıyla, kimi vahşi hayvanlarıyla, kimi tarihi yapısıyla ön plana çıkarken Afrika bunların tamamını bünyesinde barındırıyor. Afrika'nın vahşi güzelliği her yıl milyonlarca kişiyi bu topraklara getiriyor. Okyanusa kıyısı olan Güney Afrika, büyük beyaz köpek balığını görmek isteyenler için Avustralya ya da Latin Amerika'dan daha cazip bir yer. Örneğin safari turları, okyanus dalışları, siyahlarla beyazların kaos dolu geçmişlerinin izlerini taşıyan tarihiyle Güney Afrika turizmi en etkin kullanan ülkelerden. Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkeleri de son devrimlere karşın büyük bir turizm potansiyeline sahip. Burkina Faso, Mali, Senegal'de UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan kabileler yaşıyor. Etiyopya'da dini tarihsel mekanlar. Ancak Doğu ve Orta Afrika'ya gelindiğinde durum tersine dönüyor. Kıta turizminin belki de can damarı olan safari ve müthiş güzellikteki Doğu Afrika kıyılarından beklenen verim henüz elde edilebilmiş değil. Safari konusunda Kenya bir miktar atılım yapmış olsa da gereken gelire ulaşılabilmiş değil. Onun hemen güneyindeki Tanzanya'da turizm geliri 2010 yılı verilerine göre 1.3 milyar Amerikan doları ama sahip olunan potansiyel bundan çok daha fazlasının kazanılabileceğine işaret ediyor. Belgesel denildiğinde ilk akla gelen Serengeti Milli Parkı ile birlikte 15 milli parkı bulunan Tanzanya bu alanda Afrika'nın gizli lideri konumunda aslında. Tanzanya'nın Zanzibar Adası ise egzotik bir tatil arayanlar için biçilmiş kaftan. Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'da hem milli park hem de dağcılar için bulunmaz güzellikte bir doğa harikası. Afrika'nın turizm geliri yıllık 20 milyar dolara yakın. Koca kıtanın geliri birçok ülkenin elde ettiğiyle aynı. Örneğin Türkiye'nin de turizm geliri 20 milyar dolar civarında.
Turizm açısından değerlendirdiğiniz zaman da 30 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümü ve bunun da okyanuslara bakan sahil şeritlerini düşündüğümüz zaman kıta aynı zamanda bir turizm merkezi.
Uzmanlar kıtanın en az 100 milyar dolarlık turizm potansiyeline sahip olduğu görüşünde. Bu sadece gelir anlamına gelmiyor. 10 milyona yakın Afrikalı için de iş olanağı demek bu. Tabii dış güçlerin tetiklemesiyle süren iç çatışmalar sona ererse.
Az önce izlediğiniz Afrika'nın doğası buraya gelen turistlere inanılmaz güzellikler sunuyor. Ancak programımızın başında da söylemiştik. Afrika gerçeği tam da böyle değil. Öncelikle altyapı sorunlarından başlayalım isterseniz. Afrika'nın başkentleri çok büyük kalabalıkları barındırıyor. Çünkü büyük bir işsizlik sorunu var. Şehirlerin çevresine kurulmuş teneke barakalarda, işte o meşhur Afrika'nın evlerinde yaşayanlar sabah saatlerinde şehir merkezlerine akın ediyorlar. Bunun tam tersini akşam saatlerinde görmek mümkün. Tabii bunun dışında Afrika'da bambaşka sorunlar var. Sağlık sorunları var. Tarımsal alanların daralmasından kaynaklanan, hatta tarımın yapılmamasından kaynaklanan açlık ve sefalet var. Şimdi de dilerseniz Afrika'nın diğer yüzüne, hani çok da bizim önemsemediğimiz ve karelerde gördüğümüz zaman, televizyon karelerinde gördüğümüz zaman tüh tüh dediğimiz gerçeklere bir bakalım.
Açlık ve fakirlik Afrika'yı tanımlayan en önemli iki olgu. Çağlar boyu bu afet ve felaketlerle yüz yüze kalan kıta Afrikası için sıkıntının boyutları giderek büyümekte. Kıtanın en büyük sorunlarının başında ise açlık ve sefalet geliyor. Bu sorun irdelendiğinde yapısal ve ekonomik olumsuzlukların vurduğu Afrika'nın kurtuluşu tarıma yapılacak yatırım olarak görülüyor. Afrika ülkelerinin şu anda tarımsal harcamaya ayırdıkları bütçe yıllık bütçelerinin %10'undan bile daha az. Bunun yanı sıra Afrika mallarına dayatılan ihracat tarifeleri, gelişmiş ülkelerin kendi tarımsal üretimlerine sağladıkları destek nedeniyle kara kıtanın rekabet gücünü de zayıflatmakta. Tarımda gelişmenin önündeki bir başka engel de kullanılabilir su kaynaklarının verimli olarak kullanılamaması. Bu alanda da ciddi bir araştırma, geliştirme ve yatırım olmaması Afrika genelindeki tarımsal üretim sıkıntısını büyütmekte. Afrika'da çekilen açlığın şiddetinin artması ve kronikleşmesine yol açan bir diğer etken de tarımsal üretimin planlanamaması ve ürünün gerektiği şekilde değerlendirilip muhafaza edilememesi. Bitkisel nitelikli ürünlerin uzun süre dayanmalarını temin edecek işleme değerlendirme, nakliye tesisleri ve altyapılardaki eksiklikler kıta ölçeğinde gıda ve beslenme yetersizliklerini ağırlaştırmakta. Benzer durum hayvansal ürünler için de geçerli. Özellikle sıhhi şartlarda yapılmayan hayvan kesimleri ve sağımları sonucu bu ürünlerde de büyük oranda niteliksel kayıplar oluşmakta. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen elde edilebilen ürünlerde sağlıklı ve uygun şartlarda işlenip saklanamadığı için ihtiyaç noktalarına ulaşamadan kullanılamaz hale gelmekte. Yüzyıla atfedilen gelişme düzeyi Afrika açısından değerlendirildiğinde tam bir utanç tablosudur. Bağımsızlık döneminden itibaren kıtayı sarsan çok biçimli kriz büyük sağlık sorunlarını oluştururken Afrika'nın büyük bölümü çözümsüzlüğün pençesinde çırpınmakta. Sıtma, çocuk felci, uyku hastalığı, isele bağlı hastalıklar, verem ve kolera Afrika'nın birçok ülkesinde kıyma neden oldu. Bir türlü aşılamayan sağlık problemleri Orta ve Güney Afrika'nın kalkınmasına da engel olmakta. Bu yüke bir de AIDS eklenirken bu hastalığın sonucu sürdürülebilir bir kalkınma oranı elde edebilmek neredeyse imkansız hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Afrika'daki ölümlerin 1/3 bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmakta. Afrika'nın sorunlarının bir türlü aşılamamasının temelinde ise altyapı hizmetlerinin geliştirilememesi yatıyor. Genel olarak elektrik, su ve iletişim sistemlerinin kurulması, kara ve demir yollarının inşa, sağlık ve eğitim kurumlarının tesis edilmesi, enerji santralleri ve limanların yapılmasını içeren altyapı hizmetleri için Afrika ülkeleri kendi ekonomileri açısından değerlendirildiğinde büyük bedeller ödemek zorundalar. Aslında açıklanan rakamlar gelişmiş ülkeler için son derece küçük miktarlar. Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre Afrika'nın güneyindeki en az gelişmiş 24 ülkede altyapının tesis edilmesi için 31 milyar dolara ihtiyaç duyulmakta. Asıl büyük sorun kıtaya yapılan yardımların altyapıdaki eksikliği gidermekten çok sorunlara günlük çözümler getirilmeye çalışılmasında. Dünya Bankası'nın raporuna göre enerji altyapısı Afrika'nın ekonomik büyümesinin önündeki en büyük engeli teşkil etmekte. Mevcut elektrik üretim ve dağıtım sistemleri ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Var olanların da bakımlarının düzenli yapılmaması yüzünden kıtanın küçük bir bölümü elektriğin nimetlerinden yararlanmakta. Diğer bir açmazda Afrika'da her 1 kilowatt elektrik üretiminin maliyetinin 0.18 dolar civarında olması. Bu bedel dünya standartlarına göre oldukça pahalı sayılmakta. Afrika'nın 1 milyar dolayındaki nüfusunun %77'si elektrik dağıtım hizmetinden yararlanamamakta. Bu enerji ihtiyacının karşılanması için yıllık 7000 megawatt elektrik üretilmesi gerekmekte. İçme suyu kaynaklarına ulaşım da Afrika halklarının %40'ından fazlasının sorun yaşadığı bir diğer konu. Kıtanın belli bölgeleri kıtlıkla mücadele ederken bazı ülkelerde de fazla yağış yüzünden tarım sahaları zarar görmekte. Afrika'da artan temiz su ihtiyacına karşılık çoğunlukla sağlıksız su kaynakları kullanılmakta. Sulama sistemleri konusunda son 40 yılda Afrika genelinde 4 milyon hektar alan sulama imkanına kavuştu. Bu aslında oldukça küçük bir alan. Çünkü Çin ve Hindistan aynı sürede 20 milyon hektarlık sahayı sulamaya başladı. Ulaşım ve nakliyat sorunları da kıtadaki yerel iş adamlarının dünya ile rekabetini sınırlayan bir faktör. Ulaşım hatlarının kalitesizliği ve güvenliği sağlanamaması dünya pazarlarına girişte olumsuzluğu beraberinde getirmekte. Ticari mal nakli Afrika'da kilometre başına ortalama 4 ile 14 centken bu miktar dünyada 1 ile 4 cent civarında. Rakamlar son derece çarpıcı. Afrika içi ticaretten kazanılan gelir kıtanın genel hasılasının %10'undan daha azken kıtanın dünya ticaretindeki payı ise sadece %2 dolayında. Afrika'nın ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarının arttırılması, ekonomik gelişme, çevre güvenliği ve açlıkla mücadelenin olmazsa olmazı. Tarımsal üretimle Afrika'da açlığın önlenmesi mümkün. Ya da insanca bir yaşama kavuşmak için Afrika'nın kendi kaynaklarını kullanmasına izin verilmesi yeterli. Hele ki kıtanın sahip olduğu muazzam enerji kaynakları göz önüne alınırsa bunlar oldukça küçük hedefler olarak görülüyor.
Afrika'nın sorunlarını size kaba hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Ancak bu sorunların temeline inildiğinde altyapıdaki eksikliklerin Afrika'nın kaderini belirlediğini görüyoruz. Yüzyıllardır sömürülen Afrika'da her şey yapılmış ama altyapıya ilişkin herhangi bir yatırım gerçekleşmemiş. Bunda tabii sömüren ülkelerin suçu olduğu kadar Afrika halklarının da önemli bir katkısı var. Onların da payı var diyebiliriz. Şimdi gelelim Türkiye-Afrika ilişkilerine. Türkiye-Afrika ilişkileri bunların ötesinde bir platforma oturuyor şu anda. Özellikle Türkiye'nin Afrika açılımından sonra buraya hamlesi dünyanın ilgisini çekiyor. Ancak bir fark var. Türkiye Afrika'ya sömürmek için gelmedi. Özellikle Afrika'da yaşanan sorunları biraz daha görünür hale getirdi Türkiye. Şimdi de dilerseniz Afrika-Türkiye ilişkilerinde hangi noktaya gelindi, kimler ne yaptı ve Türkiye ne yapmaya çalışıyor ona bir bakalım.
Yeri geldi gıda yolladı. Yeri geldi istihdam yarattı. Hepsinden önemlisi halkların özgür taleplerine duyarsız kalınmaması için sürekli çağrı yaptı.
Biz demokrasinin insan haklarının, ifade özgürlüğünün tarafındayız.
Batı'nın sömürge olarak gördüğü kara kıta her geçen gün daha da büyük sıkıntılara sürüklenirken, Türkiye siyasi ve ekonomik alanda kıtanın gerçeklerini dünya kamuoyuna anlatmaya çabaladı. Türkiye-Afrika ilişkileri özellikle 1998 yılından itibaren ciddi bir dönüşüm yaşarken, söz konusu yıl kabul edilen Afrika'ya açılım eylem planı, Türkiye'nin bu kıtaya yönelik politikalarının değişiminde bir dönüm noktası oldu. 1821'de Osmanlı topraklarına katılan Sudan'dan Kuzey Afrika ülkelerine kıtada yıllarca söz sahibi olan Türkler, batılı sömürgecilerin aksine kara kıtanın kara talihini yenmesine çabaladı. Gerek Kızılay, gerekse dünyanın dört bir yanında mağdur halkların yanında olan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA, yardım elini uzatıyor Afrika'ya. Türk Kızılay'ının koordinesinde kıtanın sorumlu ülkelerine gıdadan sağlığa geniş bir yelpazede yardım yapılıyor.
Kimseye ulaşamayan ve kimsenin ulaşamadığı gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, insan ızdırabını dindirerek onların onurlarını korumak gibi çok yüksek bir hedefi var. Bunu dünyanın birçok yerinde gerçekleştiriyor.
Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışan Kızılay, Darfur'dan Çad'a, Uganda'dan Somali'ye, Afrika'nın dört bir yanında tıbbi yardım ve gıda yardımında bulunuyor. Darfur'daki Sahra Hastanesi'nde son 4 yılda 500 bine yakın insan tedavi edilirken 5000'den fazla ameliyat yapıldı. TİKA'nın çalışmaları ise Kızılay'a göre daha geniş bir alanı kapsıyor.
Açlıkla mücadelede önemli programlarımızı uyguladık. Nihayetinde Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği 59 ülke, açlık sınırının altındaki 59 ülkenin 37 tanesi sadece Afrika'da var. O nedenle Afrika'ya odaklanma noktasında tarımsal kalkınma programını başlattı.
Türkiye'nin Afrika'daki 13 ülkede süren kalkınma programı, bu ülkelerdeki sefaletin sona ermesi, yaşam standardının yükseltilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik. Afrika'nın en görünür sorunu açlık. Bu sorun bugüne kadar bilindik yöntemlerle, yani sadece yardım yapılarak çözülemedi.
Ekonomik yatırıma yönelik olarak yapılan projeden ziyade, yani bilahare onları uygulayalım, ama nitelikli eleman yetersizliğimiz var her sektörde. Hangi sektörde? Tarımsal üretimde, hububat ekiminde, tarımsal mekanizasyonda, hayvancılıkta, hayvan hastalıklarında, gıda analizlerinde, gıda kontrolde, ürünün pazarlanmasında, balıkçılıkta özellikle balık hastalıkları ve avlanma noktasında, Hint okyanusuna yakın ve diğer okyanusa yakın olan ülkelerin de sıkıntıları bunlar. Bu konularda bizim uzman yetersizliklerimiz var.
Buna bir örnek de Sudan'dan veriliyor bugünlerde.
Sudan ve Türkiye tarım alanında işbirliği yaparsa bizim için yararlı olur. Çünkü Türkiye yeni teknoloji kullanarak tarım yapıyor. Onların deneyimleri bizi ileriye götürür. Onlar için de avantajlı olur.
Doğu Afrika'daki Tanzanya örneği ise daha yeni. Tarım alanında bilgi paylaşımı anlaşmasıyla geniş ekilebilir araziye sahip Tanzanya'ya bu potansiyelini kullanmada yardımcı olunması hedefleniyor. Ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Türk yatırımcıların bu ülkeye daha fazla ilgi göstermesinin sağlanması amaçlanıyor. Büyük bir gelişme de var aslında. 2004 yılında 18 milyon dolar olan ticaret hacmi 2010 yılında 104 milyon dolara yükseldi. Sahadaki gerçekler günün değil, geleceğin kurtarılmasının önemini gösteriyor.
TİKA'nın, Kızılay'ın Afrika'ya olağanüstü bir yardım çabası var ama Afrika'nın bir de sokağının dili var. Sokağının dilinde ne var? Onu da
Teoman Kurt'tan alacağız. Çünkü Teoman Kurt yıllarca bu sokaklardan Afrika'ya bir şey vermeye çalışmış. Neler yaşadınız? Çok evet. gençten itibaren evet. buradasınız. Şimdi evet. Afrika'nın sokaklarının dilini bir sizden öğrenelim.
Evet.
Bir taraftan da yürüyelim.
Tabii istersiniz. Tabii buyurun. Buyurun. Ben 10 yıldır Kenya'da bulunuyorum. Yaklaşık 3 yıldır burada turizmle uğraşıyorum. Turizm firmamız var. Burada yaklaşık 15 tane Kenyalı çalışanımız var. Bu çalışanlarımız da burada gelen turistlere safari turları düzenliyoruz. Aynı zamanda buradaki 3 yıl önce direkt seferleri başlayan Türk Hava Yolları'na havaalanı otel transferleri konusunda yardımcı oluyoruz. Bunun dışında Kenya'ya gelen Türk iş adamlarına burada ticari manada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki şirket kurulumu.
Kapasite nasıl? Yani şu anda ilgi nasıl?
Şu an çok fazla. Özellikle son 1 yıldır Türkiye'den hakikaten çok fazla iş adamı konusunda veya turizm konusunda çok fazla gelen oluyor. Çok
Peki,
fazla
gelen oluyor. Bu mesela yabancıları, buradaki yabancıları rahatsız ediyor mu? Çünkü şu ana kadar Türkiye yoktu ama şimdi birdenbire hep pazara Türkiye girdi.
Aynen aynen. Hep İngilizler vardı, hep Avrupalılar vardı. Türkiye'nin olması tabii belli kısımları rahatsız ediyor fakat Kenyalılar açısından çok güzel. Çünkü Türk insanı sıcakkanlı. Türk insanı bir herhangi bir ayrımcılık yapmaz. Yani Türk insanının farklılıklarından dolayı hakikaten buradaki gelen Türk iş adamlarının olsun, turistler olsun çok sıcakkanlı davranırlar. Çünkü kendileri de karşı taraftan yani aynı tepki aldıklarından dolayı çok memnunlar. Yani Kenyalılar çok memnun bu durumdan.
Ve Türkiye yalnız siyasi ve ekonomik alanda değil, eğitim alanında da Afrika'da. Kıta çapında faaliyet gösteren Türk okulları, Afrika kültürünü yaşatarak kıtada eğitim sorununun çözümü için zor şartlarda çaba gösteriyor. Okullar kıtanın en ücra köşelerinde küçük Afrikalıların eğitimine katkı sağlıyor.
Okulumuz 2004 yılında eğitime başladı. Ve şu anda 7 yıldır faaliyetini devam ettirmekte.
Kaç öğrenci okuyor burada?
Yani öğrencimiz 8 öğrenciyle başlandı. Çok ilginç. Ve şu an itibariyle tam 300 öğrencimiz var. Tam 300.
Sudanlıların kendi kültürleriyle beraber hem Arapçayı hem İngilizceyi hem Türkçeyi beraber bir şekilde sentezleyerek vermeye çalışıyoruz. Yani buraya gelen veli şunu biliyor. Ben bu çocuğumu buraya verdiğim zaman işte kendi kültürümden uzaklaşacak düşüncesi yok. Geldiği zaman biliyor ki hem kendi kültürünü de alacak, hem İngilizceyi de güzelce öğrenecek, Türkçeyi de öğrenecek. Belki Türk kültürünü de güzel bir şekilde öğrenecek yani.
Türkiye sahadaki gerçeklerle örtüşen politikalarıyla kara kıtanın geleceğinde bir umut ışığı olarak parlıyor.
Afrika'nın en yaygın dillerinden birisi Swahili. Swahili dilinde bir kelime var. Hakuna Matata. Yani endişelenecek bir şey yok diyor Afrikalılar. Ve bunu çok fazla kullanıyorlar. Ancak şu bir gerçek. Afrika için endişelenecek çok şey var. Çünkü çok büyük yeraltı zenginliklerine sahip Afrika. Yıllar boyunca sömürülen Afrika'nın bundan sonraki süreçte sömürülmemesi için Afrika halkının gerçekten kendi değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Ufuk çizgisinden, Afrika'dan iyi günler efendim.